Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd Resulü ve Fakir'e beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Azer 1400, Hicri Gamer 16 Rebi Üstani 1443 ve miladi takvimle 12 Kasım 22 Kasım 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak Türkiye'den köşe yazarları, gönüllü seferberler ve çapta sözler programı ve Batı Asya Gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullah'ın Suriye'de terörle mücadele gereğinin altını çizdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Emir Abdullahyan'la görüştü. General Tengsiri devrim muhafızları ordusunun yeni savaş gemileriyle donatıldığını söyledi. İran'ın Avrasya ülkelerine ihracatında %40 artış oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim dedi. Öte yandan Demirtaş, erken seçim çağrısında bulundu. İşgal altındaki topraklarda bir Siyonist yerleşimci yaralandı. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Suriye'de terörle mücadelede İran ve Rusya arasındaki başarılı ortak işbirliği deneyiminden yararlanma ihtiyacının altını çizdi. Tahran'da Rusya'nın Suriye özel temsilcisi Lavrentiye ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Varşinin ile bir araya gelen Hüseyin Emir Abdullahyan, iki ülke arasındaki bölgesel işbirliğine atıfta bulunarak, bu işbirliği çerçevesinde Suriye hükümetin iradesi ve egemenliğinin oluşturmasını oldukça başarılı buldu. Suriye'de terörle mücadelede iki ülke arasındaki başarılı ortak işbirliği deneyiminin kullanılması ve bu modelin İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya arasında ekonomik alanda rol oynamak amacıyla yakın işbirliği için kullanılması gerektiğini vurgulayan İran Dışişleri Bakanı, Suriye'yi yeniden inşa etme ve ülkede istikrar çağrısı yaptı. Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiye ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Varşin'in de Emir Abdullahyan'a Sergey Lavrov'un selamlarını ileterek iki ülke arasında ikili ve çok taraflı alanlarda karşılıklı çıkarları ilgilendiren çeşitli konularda görüşmelerde bulundu. Rus yetkili son Şam görüşmelerine atıfta bulunarak uluslararası arenada ve diğer aktörlerle Suriye ile ilgili eylemlerin son durumunu anlattı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev dün akşam Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Kafkas bölgesindeki son gelişmeleri ve ikili işbirliğini görüştü. İRNA Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakanı iki ülke arasında ticari ilişkilerin artan trendinden ve iki ülke arasındaki derin bağlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve iki tarafın ticaret, ulaşım, enerji ve turizm alanlarındaki ekonomik potansiyellerinin altını çizdi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, İran şirketlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeni kurtarılmış bölgelerinin yeniden inşasına katılmaya hazır olduklarını duyururken, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki uçuşlara vurgu yaptı. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkelerin toprak bütünlüğünü destekleme konusunda kalıcı ve ilkeli tutumuna değinirken, bölgedeki uluslararası sınırların değişmezliğinin altını çizdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı da İran Petrol, Yol ve Kentsel Kalkınma Bakanları ile yaptığı görüşmeleri atıfta bulunarak iki ülkenin petrol, gaz ve diğer alanlarda anlaşmalara yakın olduğunu söyledi. Şahin Mustafayev, iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının son gerilimlerin aşılmasındaki yapıcı rolünün de altını çizdi ve Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu toplantısının önümüzdeki yılın başlarında yapılacağını kaydetti.
İran Cumhurbaşkanlığı Filistin Halkının İslam İnkılabını Destekleme Komitesi Başkanı Ayetullah Muhammed Hasan Ehteri, İngiltere'nin uluslararası örgütlerdeki Filistin karşıtı eylemiyle mücadele etmek gerekiyor dedi. İsna Ajansı'na göre Ayetullah Muhammed Hasan Ehteri şunları söyledi. Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar kanalıyla İngiltere'nin canını, malını, evini savunan bir Filistin grubunu terörist olarak adlandırması utanç vericidir ve buna karşı uluslararası kuruluşlarda mücadele vermek gerekiyor dedi. Ehteri, Filistin'in kurtuluşunun hali hazırda gerçekleşme sürecinde olduğunu belirterek Müslümanların bu toprakları ve Kıbrıs'ı Müslümanlarındır ve en yakında tekrar bu topraklara sahip olacaklardır dedi. Ayetullah Ehteri, ırkçı İsrail'in yıkımının her geçen gün daha da bir görüldüğünü belirterek bu gerçekleşme çok yakın ve bu bizi sahada daha umutlu ve aktif kılıyor dedi. Ehteri ayrıca şunları kaydetti. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump döneminden bu yana Filistin'e karşı başlayan ve bugün İngiltere'nin peşinden koştuğu ve Al-Suud, Nahyan ve Al-Halife rejimleri tarafından yürütülen çabalar Siyonistleri kurtarmaya yöneliktir. Ama bu durum Siyonist rejimin çöküşünü engelleyemeyecektir.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuamiral Ali Rıza Tengsiri, bu yıl Devrim Muhafızları Filosu'na yeni 3 savaş gemisi katılacak dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri, bir etkinlikte yaptığı konuşmada gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Tuamiral Tengsiri, Fars Körfezi'nde İran ile Amerika arasında yaşanan olayların birçoğu kamuoyuna açıklanmadı. Geçen 1,5 yılda Amerikalılara 6 kez ağır sille vuruldu dedi. İran'ın ülkenin güneyinde en uzun kıyı şeridine sahip olduğunu anlatan Tuamiral Tengsiri, Fars Körfezi adını kimse değiştiremez çünkü bu bölge asırlardır aynı ismi taşıyor dedi. Tuamiral Tengsiri, Ekim ayında Umman Denizi'nde yaşanan Vietnam tankeri olayına da ilişkin şöyle dedi. Geçtiğimiz ayda İran petrolünü taşıyan tanker, Amerikalılardan destek aldığı için ülkemize petrolü teslim etmeyi reddetti. Bu tankeri durdurmak amacıyla birliklerimizden ilk grup helikopterle tanker yuvartesine indi. İkinci grup ise hücum bot ile tankere ulaştı. Fakat Vietnam tankeri ülke karasularına girer girmez iki Amerikan destroyer'i bölgeye geldi ve duruma müdahale etmeye çalıştı. Karşı taraf helikopterde uçur ancak İran'ın ikazı üzerine bölgeden uzaklaştı. Tuamiral Tengsiri, Amerikalılar Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Birlikleri ile karşılaşmaktan korktuğu için kontrolümüz altındaki sulara giremiyorlar dedi.
İran ordusunun 55. hava indirme tugayında İran'ın yeni askeri kazanımları ve ürünleri tanıtıldı. Bu doğrultuda 23 mm'lik top simülatör sistemi ve omuzdan sehen 3 füze fırlatma platformu tanıtıldı. İran İslam Cumhuriyeti ordusunun verdiği habere göre 23 mm'lik top simülatör sistemi ve omuzda sehen 3 füze fırlatma platformu görücüye çıktı. Bu simülatörler teknoloji, grafik ve uygulama açısından oldukça üst düzeyde olup İran ordusu savunma personelinin eğitim ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayabilmektedir.
İran gümrükleri İran'ın Avrasya ülkelerine ihracatının %40 arttığını bildirdi. Merhaba Ajansı'na göre İran Gümrük Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İran takviminde de bu yılın ilk yarısında 487 milyon dolar değerinde yaklaşık 1.1 milyon ton petrol dışı mal Avrasya Birliği üyesi ülkelere ihraç edildi. Geçen yılın aynı dönemine göre ağırlık olarak yaklaşık %10, değer olarak %40 artış kaydetti. Verilere göre İran'ın Avrasya Birliği üyesi ülkelerine yaptığı mal ithalatı ise geçen yılın ilk yarısına mukayeseyle 689 milyon dolar değerinde yaklaşık 1.4 milyon ton gerçekleşti. Değer açısından yaklaşık %3.8 artış oldu. İran Gümrük Genel Müdürlüğü İran'ın Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan ile ticaret dengesinin yılın ilk yarısında pozitif olduğunu açıkladı.
İran'da yapılan Dünya Orduları Serbest Güreş Müsabakalarında İran'dan Murtaza Gıyasi ve Muhammed Muhammedyan 65 ve 97 kilogramda altın madalya kazandı. İRNA Ajansı'na göre 35. Dünya Orduları Serbest Güreş Müsabakaları dün Tahran'daki 12 binlik kişilik Azadi Salonu'nda ilk 5 siklette yapıldı ve sonunda İran heyeti 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Buna göre İran'dan Ahmet Muhammedi Nejat Cevan ve Feriboz Babai 57 ve 74 kilogramda gümüş, 86 kiloda Hadi Vefai Pur bronz madalya kazandı. İlk 5 ağırlık sınıfının sonunda Rus takımı 115 puanla birinci sırada, İran takımı 105 puanla ikinci sırada yer alıyor.
İranlı satranç oyuncusu Hindistan Yıldırım Satranç Turnuvası'nda 3. oldu. İranlı satranççı Perham Maksutlu dün Hindistan'da satranç turnuvasında 3. olurken 2 gündür devam eden söz konusu müsabakalarda Maksutlu 10 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle 3. oldu. Maksutlu sadece yarım puanla birinciliği kaybetti. Tamamlayıcı maçlarda ise sırasıyla Ermenistan ve Hindistan'dan Levon Aronyan ve Arjun Erigasi rekabet etti ve sonunda Aronyan kendi adına şampiyonluğu kazanmayı başardı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na davet ettiğini açıkladı. Erdoğan ile sarayda yaptığı görüşmeye ilişkin Sözcü'den Ruhat Mengi'ye açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın partisini Cumhur İttifakı'na davet ettiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini belirtti. Sayın Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenizle ilgili olarak sadece %50+1 konusu doğru, diğer söyledikleri gerçeği yansıtmıyor dedi. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı %50+1 oy çoğunluğuyla seçilmesini kendisi istemişti. Şimdi neden bu kadar sıkıntı duyuyor sizce? Şeklindeki soruya Erdoğan'ın %50+1 oyu nasıl olsa benim dışımda bunu yakalayacak kimse olmaz düşüncesiyle getirdiğini belirterek yanıt veren Karamollaoğlu, ama şimdi görüyor ki kendisine destek verenlerin sayısı azalıyor. O zaman bu 50+1 problem çıkarıyor. Bundan dolayı da diyor ki en fazla oyu alan şahıs kim ise o cumhurbaşkanı olabilmeliydi. Söylediği bu. Alternatifler şu olur: seçime gidersiniz, seçimde 3-5 aday çıkar, bunların hiçbiri %50'yi geçemez ama sona kalan 2 kişi içinde bir tercihte bulunulur. Kim daha fazla oy almışsa o seçilmiş olur. Bunların hepsine rıza gösterilebilir ama esas mesele cumhurbaşkanı kim olursa olsun denetlenebilmelidir, sorguya çekilebilmelidir, hesap verebilmelidir. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı'nın sizi ittifak teklif ettiği ama bunu kabul etmediğiniz iddiası dile getirildi. Bu doğru mu? Şeklindeki soruya biz beraber olmalıyız dedi kendisi. Ben de dedim ki bizim itirazımız sistemin denetlenmez olmasından. Denetlenmeyen bir sistemin içinde bulunmayı biz arzu etmeyiz. Geçen sefer de böyle oldu. Başkanlık sistemi referandumundan önce konuştuk. Denetlenmeyen bir başkanlık sistemine destek vermemiz mümkün değil dedik yanıtını verdi.
Öte yandan Edirne cezaevinde tutulan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, hükümet TL'nin değerini bilerek düşürüyor, amaçları ülkeye biraz döviz girmesini sağlamak dedi. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından TL'nin rekor değer kaybıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Demirtaş, amaçları ülkeye biraz döviz girmesini sağlamak, bunun adı vatanı satmaktır dedi. Demirtaş, erken seçim çağrısında bulunduğu paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı. Ülkenin yer altı ve yer üstü zenginliklerini, işçilerin, çiftçilerin alın terini yabancılar bedava alabilsinler diye hükümet TL'nin değerini bilerek düşürüyor. Amaçları ülkeye biraz döviz girmesini sağlamak. Türkiye toplumu bu durumu hak edecek ne yapmış olabilir? Sadece tek bir çıkış yolu var, o da erken seçim. Bu arada CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısında bir kez daha erken seçim çağrısında bulunmuşlardı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yurda yasadışı yollarla giren 42 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre il jandarma komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gebze ilçesinde bir minibüs takibi alındı. Durdurulan araçta 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Türkiye'de son 24 saatte 350.163 COVID-19 testi yapıldı. 21.177 kişinin testi pozitif çıktı. 195 kişi ise yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 350.163 COVID-19 testi yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının kritik boyutta sürdüğünü söyledi.
Terör rejimi İsrail polisi işgal altındaki Yafa kentinde bir Siyonist sakininin yaralandığını bildirdi. Siyonist rejim polisi yaptığı açıklamada Yafa kentinde yaşayan bir Siyonistin kimliği belirsiz bir kişi tarafından soğuk silahla yaralandığına dair bir rapor aldıklarını duyurdu. Açıklamada raporu aldıktan hemen sonra polis olay yerine giderek incelemeye başladı denildi. Polis soğuk silahla gerçekleştirilen operasyonun gerekçesine ilişkin bir rapor yayınlamadı.
Irak Dışişleri Bakanlığı bir Siyonist medya kuruluşunun başka bir medya kuruluşu adına Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'le röportaj yapmasındaki sinsi eylemi kınadı ve Bağdat'ın Filistin davasına kesin desteğini vurguladı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Es-Sahaf dün gece yaptığı açıklamada Siyonist İsrail medyasından A24 kanalının başka bir yabancı medya kaynağında alıntı yaparak Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in verdiği röportajı çarpıtarak vermesindeki sinsi hareketi kınadı.
Iraklı kaynaklar pazar gecesi Amerika terör ordusuna ait başka bir konvoyun Irak'ta hedef alındığını bildirdi. Irak haber kanalı Saber'in bildirdiğine göre Irak'ın merkezindeki Divaniye kentinden geçerken Amerika'ya ait bir terör lojistik konvoyu yol kenarına yerleştirilen bombanın hedefi oldu. Saber'in haber kanalı saldırıyla ilgili daha fazla ayrıntı ve olası can kaybı hakkında bilgi vermedi.
Sudan basını geçen ay askeri müdahale ile iktidarı ele geçiren askerler ile feshedilen hükümetin başbakanı Abdullah Hamdok'un bir anlaşmaya vardığını ve buna göre Hamdok'un yeniden başbakanlık görevine döneceğini duyurdu. Darbeyle iktidara geldiği Sudan'ı 30 yıl yöneten eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonucu devrilmesi sonrasında askerler ve sivillerin ortaklığında Egemenlik Konseyi çatısı altında 2023'te seçimlerle sonlanacak bir geçiş dönemi başlamıştı.
Ve son haberimiz Ukrayna Savunma İstihbarat Servis Başkanı Rusya'nın 2022'nin başlarında saldırabileceğini iddia etti. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya Ukrayna sınırları boyunca 92 binden fazla asker konuşlandırdı ve Ukrayna Savunma İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kaelo Budanov'a göre Ocak ayının sonunda veya Şubat ayının başlarında Ukrayna'ya saldırma hazırlığı yapıyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Ermenistan'dan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kışkırtmalarına tepki. Geçen yıl 9 Eylül tarihinde Rusya arabuluculuğuyla Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında imzalanan 9 maddelik barış anlaşmasının tüm eksik yanları ve kusurlarına rağmen Dağlı Karabağ bölgesi anlaşmasına son vereceği düşünülüyordu. Ancak zamanın ilerlemesiyle bu uzun vadeli sorunun hala devam ettiği görüldü. Şimdi de her bahaneyle Azeri-Ermeni temas hatlarında kanlı ve kaygı verici çatışmalar yaşanıyor. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan güçlerinin temas hatlarındaki ateşkes kurallarını ihlal etmekle ilgili karşılıklı suçlamalar uluslararası kurumların asıl suçluyu tespit etmesini ve tanımlamasını imkansız hale getirdi. Çatışan tarafların suçlamalarının Bakü ile Erivan arasında karşılıklı düşmanlık ve güvensizliğin tırmanmasına zemin hazırladığına şüphe yok. Bu hususta Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Bloomberg yine ekonomi kurulunda yaptığı konuşmada Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kışkırtıcı eylemlerini anlattı. Bu konferansa katılmak üzere Singapur'a giden Sarkisyan sözlerinin bir bölümünde Ermenistan güçlerine sınır noktalarında saldırılarına değinerek şu açıklamada bulundu. Geçen yıl salgının doruk yaptığı zor dönemde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin komşu ülkemiz Dağlı Karabağ bölgesinde büyük çaplı bir felaket savaş başlattı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin saldırganlığı ağır zayiat ve hasara yol açtı. İnsanlar ve doğa zarar gördü. Bu bağlamda Ermeni askeri uzmanları Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından sürdürülen savaş görüşünü dile getirdiler. Ermeni uzmanlara göre Mayıs 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti birlikleri Sivnik bölgesinden 2 kilometre uzaklıktaki Ermenistan topraklarını işgal ettiğinde İki taraf arasında yeni ve sürünen bir savaş patlak verdi. Bu sürecin ise doğal olarak devam edeceği söylenebilir. Bunun kanıtı da Sivnik olaylarıydı. Gerçekte bu tehdit sadece Ermenistan'a yönelik değil, bölgeye yönelikti. Bu hususta Ermeni askeri uzman Van Hambarzumyan şöyle diyor. Azerbaycan Cumhuriyeti birkaç aydır 44 günlük savaştaki zaferden esinlenerek Sivnik sürünen savaş taktiğini seçiyor. Ermeni uzman ayrıca şu açıklamayı yaptı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin nihai hedefi Sivnik eyaletindeki koridoru oluşturmak ve toprak bütünlüğünü tamamlamaktır. Koridoru Türkiye ve Nahçıvan'a Sivnik üzerinden bağlanmak için Azerbaycan Cumhuriyeti elinden gelen her şeyi yapacaktır.
Azerbaycan Cumhuriyeti makamlarının bazı yabancı hükümetlerin ve ilgili devletlerin tavsiyelerini uygulamak için Ermenistan'a baskı yaparak Güney Kafkasya bölgesindeki üçüncü şahısların taleplerini yerine getirmeye çalıştıkları göz ardı edilmemelidir. İlham Aliyev hükümetinin son bir yılda Ermenistan'a yönelik baskısının temel nedenlerinden biri de Zangzur koridorunun Ermenistan'dan alınmasıdır. Bakü yetkililerinin amacı Türkiye'yi Hazardeniz ve Orta Asya'ya bağlamak ve sözde Türk dilli ülkeleri Türkiye'ye bağlamaktır. Orta Asya bölgesinin Türk dilli ve Türk kökenli ülkeleri konusunda ciddi şüpheler bulunduğunda şüphe yoktur. Türkiye hükümetinin Dağlı Karabağ ihtilafı sırasında İlham Aliyev hükümetinden sözlü destek karşılığında çok sayıda taviz aldığı da açıktır. İlham Aliyev hükümetinin son zamanlardaki çabalarına bakıldığında Bakü hükümetinin ve Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının Türkiye'ye verilen tavizlerden yararlanma olasılığının düşük olduğu, Türkiye'nin ise sorunların önemli bir bölümünü bu ihtilaf üzerinden çözebildiği gerçeği görülüyor. Her halükarda mevcut eğilimin ve gidişatın devam etmesi sadece Kafkasya halklarının çıkarları doğrultusunda olmayacak, bazı komşu ülkeleri işgal ederek tüm hatlarda başarısız olan tek ülke olarak Türkiye'nin lehine olacaktır. Türkiye Dağlı Karabağ cephesinde tüm iç ve bölgesel sorunları çözmek istiyor. Ancak mevcut eğilim Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ülke içindeki halk tabanını kaybettiğini ve 2023'te yeniden güç piramidinin zirvesinde yer alma olasılığının düşük olduğunu gösteriyor. Thank you.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'da ırkçılığın devam etmesi etrafında. Geçen yıl ırkçılığa karşı protesto gösterilerinde ve kaos olaylarında iki kişiyi öldüren Amerikalı gencin beraat etmesi bu ülkede yeni tur protesto dalgasının başlamasına yol açtı. Mahkeme jüri heyeti 18 yaşındaki Kelly Rittenhouse'u iki kişiyi öldürme, üçüncü kişiyi yaralama ve yangın çıkarıp hırsızlık yaparak 25 Ausos 2020 Winsonkin eyaletinde bulunan Kenosha bölgesindeki protesto gösterilerinin güvenliğini tehlikeye düşürme girişimlerini hiçe sayarak aktardı. Mahkemenin kararı Amerika'da yeni tartışma konusuna dönüştü. Bir kez daha Amerika'da ırkçılık ve silah taşıma meselesi gündem maddeleri arasında yerleşti. Gerçekte bu karar o kadar adaletsiz, tek taraflı ve ırkçı idi ki zanlı şahıs bile duygularını gizleyemedi, mutluluktan ağlamaya başladı. Ona yöneltilen ithamlara cevaben sırf kendini savunma ve nefsi müdafaa yaptığını öne sürdü. Ancak mahkemenin dışında yüzlerce protestocu verilen kararı duyunca el yazmalı pankartlarını ve kağıtlarını açarak verilen kararı protesto ettiler. Bu beyaz ırkçı genç şimdi de Amerika aşırı sağcılar arasında sevilen ve popüler bir isme dönüştü. Amerikan eski başkanı Trump bile onu övmeye başladı. Gerçekten Amerikan mahkemesinin onu aklaması Amerika'nın adli sistemi ve yapısındaki beyazlar ve siyahiler arasındaki çifte standartlı ve ırkçı tutumlar ve tavırların açık bir örneği oldu. Geçen yıllar yaşanan benzer olaylara bakıldığında beyaz ve siyahi iki zanlının aynı suçlar ve ithamlarla mahkemeler ve polisler nezdinde iki farklı muamele gördüklerini söylemek mümkün. Bu durumlarda siyahi olanlar daha farklı muamele görerek daha fazla şiddete maruz kalmışlardır. Bu çifte standartlı riyakar tavırlar ise siyahilerin oluşturduğu kurum ve kuruluşlar tarafından daima itiraz konusu olmuştur. Bu bağlamda Kongre Siyahiler Derneği bu mahkeme kararına tepki göstererek şöyle bir bildiri yayınladı. Yargı sistemimizin silahlı bir isyancıya serbest bırakılma imkanı vermesi kesinlikle adil olamaz.
Bu kararın ardından Uluslararası Af Örgütü de yayımladığı bildiride şu açıklamada bulundu. Acı gerçek, ülkedeki adli sistemin ve Amerikan toplumunun beyaz üstünlüğü ve siyahilere ırkçılık yapma üzerine kurulu olmasıdır. Amerikan mahkemesinin haksız kararı ve iki kişiyi soğukkanlılıkla öldüren aşırı sağcı beyaz bir adamın beraat etmesi göz önüne alındığında önümüzdeki günlerde Amerika şehirlerinin bir kez daha aşırı sağ ve ırkçılık ile yüzleşme arenasına girmesi muhtemeldir. Amerikan yargı sisteminin beyaz olmayanlara karşı ayrımcı olduğuna inanan aşırılık karşıtları, siyahiler hatta Latinolar bu süreçte aşırılık yanlıları ve silah destekçileriyle karşı karşıya gelebilir. Aslında Rittenhouse davası bu ayrımcılığın ve aşırılığın en son örneğidir. Son yıllarda özellikle Donald Trump başkanlığı döneminde başkanın bizzat sağcı ve ırkçı görüşleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık ve ırkçı yönelmeler şiddetle yaygınlaştı. Trump, siyahilerin hayatları önemlidir gibi ırkçılık karşıtı hareketleri defalarca eleştirmiş ve beyaz üstünlükçü hareketlerin en büyük destekçilerinden biri olmuştur. Etnik ayrımcılık ve ırkçılık Amerikan toplumunda her zaman önemli bir konu olmuştur. Siyasi uzman Ali Rıza Hah şöyle diyor. Irkçılık Amerika'da köklü tarihi bir mesele, hatta Amerika kültürel kimliğinin bir parçasıdır. Amerikan düşüncesi esasen açık ve gizli ırkçılığın ve beyaz olmayan insanların aşağılanması ve onların ikinci sınıf vatandaşlar olmasını destekleme doğrultusundadır. Aslında mevcut durumda Batı ülkelerinde özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde beyaz üstünlükçü hareket ve grupların yayılması ile siyahiler, Latinolar ve diğer etnik ve dini gruplar daha fazla şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmaktalar. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Azer 1400, Hicri Kameri 16 Rebiüsani 1443 ve Miladi 22 Kasım 2021 Pazartesi. ...978 yıl önce Kameri 16 Rebiüsani 465 tarihinde böyle bir günde İslam dünyasının büyük alimlerinden Zeynul İslam lakaplı Şeyh Abdülkerim bin Havazen Kuşeyri hayata gözlerini yumdu. Şeyh Abdülkerim Kameri 376 yılında İran'ın Kuçan yöresinde dünyaya geldi ve eğitimi için Nişabur kentine gitti. Şeyh Abdülkerim Mekke'den başka iki kez de İlim öğrenmek üzere Bağdat'a seyahat etti. Şeyh Abdülkerim fıkıh, kelam, tefsir ve hadiste büyük ilerleme kaydetti ve tasavvufun büyüklerinden biri oldu ve birçok talebe yetiştirdi. Şeyh Abdülkerim'den birçok eser geriye kalmıştır. ...131 yıl önce, miladi 22 Kasım 1890 tarihinde böyle bir günde Fransız ünlü asker ve politikacı Charles de Gaulle dünyaya geldi. De Gaulle gençlik çağında askeri okula gitti ve 1. Dünya Savaşı'nda birkaç kez yaralandı ve en son Almanlara esir düştü. De Gaulle esaretten kurtulduktan sonra Fransa ordusunda yükselmeye başladı. Fransız general 1940'tan ülkesi 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'ya karşı yenik düşünce İngiltere'ye kaçtı ve Almanya sultasına karşı savaşan direnişçilere liderlik etmeye başladı. De Gaulle Fransa'ya döndükten sonra geçici hükümetin başına geçti fakat 2 yıl sonra istifa etti. De Gaulle 1959 yılında yeniden Fransa Başbakanı oldu ve ardından başkanlık sistemine geçti ve böylece Fransa'da 5. Cumhuriyet de Gaulle'un cumhurbaşkanlığı ile başladı. De Gaulle 1970 yılında öldü. ...78 yıl önce miladi 22 Kasım 1943 tarihinde böyle bir günde Lübnan 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru bağımsızlığa kavuştu. Lübnan 1918 yılında Osmanlı'nın sultasından çıktıktan sonra Fransa tarafından işgale uğradı. Lübnan halkı Fransa'nın sultasından sonra sürekli bu duruma karşı çıkmaya başladı ve sonunda 1943 yılında bağımsızlığına kavuştu. Lübnan, Batı Asya bölgesinde yer alan ve Korsan İsrail'e karşı direniş ekseninin önemli bir üyesi olan ülkedir. ...54 yıl önce miladi 22 Kasım 1967 tarihinde böyle bir günde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Filistin meselesine ilişkin 242 sayılı kararnamesini çıkardı. Kararnamede Siyonist rejim ordusunun Haziran 1967'de Araplarla savaşta işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesi, her türlü askeri harekatı durdurması ve bölge devletlerinin bağımsızlığının tanınması ve Filistin mültecilerinin durumunun adil bir şekilde çözüme kavuşturulması gibi maddeler yer alıyordu. Ancak Siyonist rejimin sabotajları ve başta Amerika olmak üzere batılı devletlerin bu rejime destekleri yüzünden şimdiye kadar kararnamenin bir tek İsrail lehine olan maddeleri uygulandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Binali Yıldırım'dan tuhaf enflasyon yorumu, bizde iki kat artmış.
Yeni Asya.
AKP'yi kurtaracak hiçbir demokratik formül yok.
Milli Gazete.
Yeni anket açıklandı. Cumhur İttifakı'na şok.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Barış Duster 20 Kasım tarihli Cumhuriyet gazetesinde ekonomiyi düzeltmek kolay mı? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türk lirasının değer kaybı önlenemiyor. Dolar 11 TL'ye geçti. Yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı, yüksek döviz, yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalı sürüyor. Açlık sınırı 3000 lirayı buldu. Yoksulluk sınırı 10.000 lirayı aştı. Yüksek dış borç ve enerji fiyatlarındaki artış da Türk ekonomisini zorluyor. Peki çözüm ne? Diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Cumhuriyetin ilk yılları, erken dönemi, sonra da 1960'lar, devlet planlama teşkilatı öncülüğündeki planlı yıllar çözümün ne olduğunu anlatıyor bize. 24 Ocak kararlarının alındığı 1980 sonrası ise çözümün ne olmadığını gösteriyor hepimize. Çünkü aradan geçen 41 yılda ülkemizi tek başına veya koalisyon ortağı olarak yöneten çok sayıda partiye karşın özünde tek bir ekonomik program çıkıyor önümüze. Serbest piyasa ekonomisi, kapitalizm, liberal düzen, özelleştirmeler, sosyal devletin tasfiyesi, emeğin baskılanması, her iktidarın kendi zenginlerini yaratması. Çözüm, dokuma fabrikasını Aydın'ın Nazilli ilçesinde, şeker fabrikalarını Alpullu'da, Turhal'da, Uşak'ta, sanayi tesislerini Malatya, Sivas ve Kayseri'de açan, Kırıkkale ve Karabük'te ağır sanayi tesisleri kuran cumhuriyetçi ekonomi politikaları, çözüm, üretim ekonomisi, ithal ikameci politikalar, bütüncül kalkınma. Üstelik çok boyutlu bir çözüm bu. Çünkü bu sayede başta deprem olmak üzere doğal afetler meydana geldiğinde sanayinin büyük bölümü yıkıma uğramıyor. Zira dengeli bir dağılım söz konusu. Türkiye planlamanın dengeli dağılımın önemini en son 1999 depreminde gördü. On binlerce insanımız yaşamını yitirdi. Sanayimizin büyük bölümü deprem bölgesi ve çevresine yığıldığından ekonomi büyük yara aldı. Ekonomik sonuçları yanında toplumsal, siyasal, kültürel açıdan da önemliydi. Cumhuriyetin ekonomi politikaları. Bu yolla büyük kentlerin dengeli büyümesi sağlanıyor, şehir rantı peşinden koşanların haksız kazanç elde etmesi önleniyordu. Sivas, Eskişehir, Malatya, Adana, Kayseri gibi kentlerimizde emekçilere, memurlara günün koşullarında güzel, sağlıklı lojmanlar, sosyal tesisler yapılıyordu. Bu sayede yurttaşlık bilinci, ulus bilinci, sınıf bilinci gelişiyor. Toplumsal bütünleşme hızlanıyordu. Feodal bağlar zayıflıyordu. Türkiye devletçilikten uzaklaştıkça sanayi altyapısı zayıfladı. Büyük kentlere aşırı nüfus akını oldu. Feodalizm özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gücünü korudu. Teröre zemin oluşturdu. İşsizlik, eşitsizlik arttı. Bölgeler ve sınıflar arasında gelir dağılımı daha da bozuldu. Devlet sanayileşmeye öncülük etmeyince özel sektör yeterince karlı bulmadığı yörelere yatırım yapmayınca sorunlar daha da büyüdü, yapısal hale geldi. Ulaşımda ve yük taşımacılığında karayolları öne çıktı. Bu da dışarıya bağımlılığı artırdı. Deniz yolları, demir yolları üvey evlat muamelesi gördü. Sözün özü neyin olmayacağı görüldü. Çözümün devletçi, halkçı, kamucu politikalar olduğu bir kez daha anlaşıldı.
Ali Bayramoğlu 20 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde muhalefet güçlenirken Kürt sorunu başlıklı yazısına yer veriyor. Kürt meselesi bir süredir temkin sınırları içinde de olsa çoğu muhalif partinin merkez konularından birisi haline gelmeye başladı. Bunu hızlandıran 3 unsur var. İlki bir fayda faktörü. Muhalefetten Erdoğan'ı yenebilmek için Kürt seçmenlerin oylarına ve desteğine ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor. Bunu HDP'nin oylarına veya desteğine ihtiyaç ifadesiyle de tercüme etmek mümkün diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde muhafazakar Kürt seçmenin daha önce oy verdiği AKP'den bloklar halinde uzaklaşma eğiliminden ileri geliyor. Son birkaç yıldır muhafazakar Kürt seçmenin bir kesiminin AKP'den uzaklaşması ve kendisine siyasi parti aramasının DEVA Gelecek Partisi'ne hatta bir ölçüde CHP'ye yönelmelerinin asli nedeni budur. Bir sonraki faktör daha dolaylı ve kısmen ilkeseldir. Kürt sorunu ile demokratik ilerleme veya gerileme arasındaki bağ olarak karşımıza çıkar. Söz konusu bağın İyi Parti dışındaki tüm muhalif siyasi partiler nezdinde bir farkındalığa dönüştüğü söylenebilir. İktidarın Kürt politikası, hukuk devleti ve insan hakları ihlalleri kadar kurumsal bir çöküşe, temsil mekanizmasının tahribatına, yargının siyasileşmesine yol açarak bu farkındalığı sürekli pekiştiriyor. Muhalefetin amiral gemisi CHP'nin somut sorunlar ve baskılar karşısında aldığı özgürlükçü tavırlarla, AKP'ye karşı HDP ile girdiği dirsek temasıyla Kürt sorununda siyasi bir tutumu temsil etmeye başlaması önemli ölçüde bu faktörlerin etkisiyle olmuştur. AK Parti'den kopan grupların kurduğu muhalif alanın yeni unsurları, Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile Babacan'ın DEVA Partisi de bu unsurlar çerçevesinde farklı dozlarda ve temkinli adımlarla Kürt sorununda siyaset pozisyonu savunmaktadır. Milli Görüş Hareketi'nin asli temsilcisi ve muhalif alanının açık muhafazakar üyesi Saadet Partisi de iktidar bloğunun anti-Kürt tutumuna ve politikalarına yine bu çerçevede kuvvetli itirazlar da bulunuyor. Bu gelişmeler zaman zaman İyi Parti'yi bile etkileyebiliyor. Önümüzdeki günler bu istikametin önemine işaret ediyor. CHP'nin kurucu siyasete doğru ilerlemeye başlaması, HDP ile ilişkileri bu meseleyi muhalif alanın merkezine iyice taşıyacaktır. AK Parti'nin kaotik ekonomik politikaları ülkeyi daha derin bir ekonomik krize soktuğu andan itibaren iktidarın örselenmesi, hızlanacak Kürt meselesi tartışmaları veya HDP ile ilişkiler meselesi tekrar masaya gelecektir.
Cevher İlhan 20 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde spekülasyondan kimler vurgunu vurdu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yapılan tespitlere göre son 5 yılda TL'deki erime %200'lere vardı. Dış borçları faizi, bütçe açığını, fiyatları arttıran liranın değer düşmesinde, doların her 10 kuruş artmasıyla vatandaşın sırtına 24 milyar lira yükseldiğine dikkat çeken ekonomistler, TL'nin değer kaybetmesiyle dolar ve döviz cinsinden garantili ihaleleri alan yandaş şirketlerin zenginliklerine zenginlikler kattığını ortaya koyuyorlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
TL'nin değer kaybetmesi ve doların, euronun yükselmesiyle fiyatların katlandığına dikkat çeken ekonomistler, TL'nin son bir günde %5, son bir yılda %52 değer kaybettiğine, dolar, döviz yükseldikçe Türkiye'nin yoksullaştığına dikkat çekiyorlar. Ve liranın bir saatte 36 kuruş düşüşü spekülasyonundan kimin, kimlerin haksız kazançla vurgunu vurduğu tartışılıyor. peş peşe yapılan zamlar ve TL'nin değer kaybıyla ekonominin çöküşü Türkiye'yi uluslararası platformlarda da düşürüyor. 2002'de Türkiye'nin dünyanın 16. ekonomisi olarak devralan siyasi iktidar, son 2 yılda gittikçe kötü yönetilen ve dibe vuran ekonominin gerileyerek dünyanın ilk 20 büyük ve gelişmiş ekonomisi olan G20 grubundan düşürmekle karşı karşıya bıraktığı kaydediliyor. Aslında daha 2008'de 12.600 dolara çıkan kişi başına milli gelirin 2023 hedefi 25.000 dolar olarak ilan edilirken, orta vadeli programda bu hedefin 10.700 dolar olarak belirlenmesi Türkiye ekonomisinin küçüldüğünün açık ifadesi olmuştu. Zira hala uyduruk algı yönetimiyle, tepeden talimatlarla suni büyümenin olduğu ileri sürülürken, gelinen noktada 13.000 dolara yaklaşan fert başına milli gelir 8.000 dolara düşmüş ve bu gidişle 2010'da belirlenen 2023 hedefi bir yana, 2010'daki hedefin dahi gerisine daha da düşmekte.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gönüllü Seferberler Besiç Haftası.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni'nin 26 Kasım 1979 tarihinde kuruluşunu emrettiği Gönüllü Seferberler Göcü Besiç Haftası dolayısıyla hazırladığımız programımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Gönüllü Seferberlik Besiç bir ideolojidir. Bu ideolojiyi izleyenler, İslam'a gönül veren ve bu dinin yücelmesini isteyen insanlardır. Besiç üyeleri İmam Hüseyin Mektebi'nin evlatlarıdır. Bu mektep, Şehit General Hac Kasım Süleymani gibi evlatları yetiştirdi ve fedakarlık ve direniş semalarında ebedileştirdi. Bu mektep, en pak dinin inancılara dayanır ve hizmet ve cihat aşıkları olan gönüllü seferberleri fedakarlık alanının en zorlu mücadelelerine yöneltir.
Besiç oldukça geniş bir düşüncedir ve insanın hakiki gelişmesine yardımcı olan ve onu insaniyet ve maneviyat zirvesine taşıyan tüm bileşenlere sahiptir. Takva, ihlas, şecaat, mertlik, ahlak, fedakarlık, insanseverlik ve en önemlisi de velayete tabi olmak ve halka hizmet etmek Besic'in kayda değer bileşenlerinden sayılır.
İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni çok güzel bir ifadeyle Besic'i şöyle anlatmıştır. Besic, Şecere-i Tayyip'e ve filizleri vuslat baharı veren ve yakin tazeliği ve aşk hadisi kokan büyük ve verimli bir ağaç misalidir. Besic aşk medresesi, İzleyenleri minarelerinde şehadet ezanı okuyan ve kahramanlık yapan şehitlerin mektebidir. Besic, ya... Thank you.